36 tane baş danışman bunları Sayın Cumhurbaşkanı'na söylemeden mi salıyorlar Atina? Aynı insanlar ne diyorlar biliyor musunuz? Lozan 100 yıl için yapılmıştı. 1923 yılında sona eriyor diyorlar ya.
2023'te.
Bu deterjan mıdır ki raf ömrü o süpermarkette? Bu kadar cahillik ancak tahsille mümkün.
Bütün bu yoğun gündemler arasında bütün bunları yapan acaba Kılıçdaroğlu vicdanı gerçekten rahat mı? 17-25 Aralık, bunu çok inanarak söylüyorum ki bunu sonuçta özellikle örnekleyeceğim, emniyet ve yargı darbesiydi.
Ama daha güçlüyüz o günlerden, 57. günden bir yana daha güçlüyüz. Evet, kilo kaybettik ve sağlığım belki biraz daha o günlere göre daha zor koşullardı.
Dibine kadar sahtekardı, dibine kadar müptezeldir Kemal Kılıçdaroğlu ve salladığı o belgelerin hepsi de düzmecedir.
Dolaylı olarak Mehmet Metiner'in vatandaşlarımızın kulaklarına hitap etmesine sebebiyet verdiğimiz için Cumhuriyet Halk Partisi'ne özür diliyoruz vatandaşlarımızdan.
Peki.
Herkesin konuştuğu, her şeyin konuşulduğu Türkiye'nin en özgür programı. Yavuz Oğhan'dan Bir de Bunu Dinle hafta içi her gün 17.30-19 saatleri arasında RSFM'de. Yavuz Oğhan'dan Bir de Bunu Dinle başlıyor.
İyi akşamlar. 3 Eylül 2018 günlerden pazartesi RSFM'desiniz. Ben Yavuz Oğhan. Yavuz Oğhan'dan Bir de Bunu Dinle programında haftaya başlarken yine ekonomiyi konuşuyoruz. Çünkü enflasyon rakamları açıklandı. Rakamlar o kadar yüksek ki 2002 yılında AK Parti iktidara geldiğinde devraldığı ekonomide ortaya çıkan üretici fiyat endeksi bugünkünden daha azdı. Tüketici fiyat endeksinde durum biraz daha iyi ama üretici fiyat endeksinde devraldığı tablonun da ötesine geçmiş durumda AK Parti iktidarında. Tüketici enflasyondaysa 2003 yılı yakalanmış vaziyette. Rakamlar gerçekten çok yüksek. Bu rakamlar açıklandıktan hemen sonra Merkez Bankası bir açıklama yaptı ve para politikası kurulu toplantısında gerekli önlemleri alacağını söyledi. Belki de bu açıklamanın etkisiyle dövizde herhangi bir dalgalanma, ciddi bir dalgalanma diyelim artık. Çünkü geçmişe göre bakarsak yine bir dalgalanma var ama ciddi bir dalgalanma yaşanmadı. Bütün gözler Merkez Bankası'nın yapacağı o toplantıda olacak. Onun öncesinde de kritik bir takım kararların alınacağı toplantılar var. Onlardan bahsedeceğiz. Bu enflasyon rakamları bize neyi gösteriyor? İktidarın yaptığı açıklamalar ekonomide yanan ateşi söndürmeye yeterli olacak mı? Ne tip adımlar atılması lazım? Bunları uzmanlarıyla konuşacağız. Koç Üniversitesi'nden Profesör Doktor Selva Demiral bugünkü konuğumuz olacak. Ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi'nin ekonomist milletvekili, bir önceki dönemde de sözcüsü Sedin Sayıkböke ile değerlendirme yapacağız. Çünkü ortaya bir fatura çıkacak. Bu krizin bir faturası olacak. Zaten enflasyona da yansıyor. Ve bizim masamızdan götürdükleri var bu krizin. Fiyatlar arttıkça alım gücü azalıyor ve fakirleşme söz konusu. İşte bu faturanın kime çıkacağıyla ilgili de bir tartışma var. Sedin Sayıkböke diyor ki bu faturayı geçmişte uygulanan ekonomik politikalardan fayda sağlayıp da zenginleşenler ödesin. Onlara kesilsin bu fatura. Bunlar için özel bir düzenleme yapılsın. Sedin Sayıkböke'ye bu fikrini açmasını rica edeceğiz canlı yayında. Şimdi CHP demişken Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir parti meclisinde rapor gündeme geldi. Seçimlerle ilgili ODTÜ'lü bir grubun hazırladığı rapor. Ama o rapor esrarengiz halini koruyor. Çünkü parti meclisinde biraz konuşuldu. Rapor kimseye dağıtılmadı. Peki raporda neler var? İddialar çok çarpıcı ama iddia düzeyinde. Genel merkezden açıklama yok. Ben o iddiaları size aktaracağım. İYİ Parti'de daha önce bir milletvekili Devlet Bahçeli'nin elini öpmüştü. Sonra epey bir tartışma oldu. O milletvekili istifa edip MHP'ye geçti. Şimdi ikinci bir istifa haberi var. Daha önce genel başkan yardımcılığı da yapmış olan bir isim. Aslında geçen hafta da o ismin istifa edeceği konuşuluyordu. Ama istifa etmeyecek diye Koray Aydın'dan da bir açıklama vardı. Ancak Koray Aydın'ın açıklamasının yerinde olmadığı anlaşıldı. Bugün itibariyle istifa etti o milletvekili ve ardından da çok sert değerlendirmeler var. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Musavat Dervişoğlu eğer biraz şeref varsa milletvekilliğinden de istifa et diyerek meydan okudu. Bu milletvekili niye istifa etti ve Musavat Dervişoğlu'nun tepkisi niye bu kadar sertti, canlı yayında değerlendireceğiz. Adli yıl açılış töreni yapıldı bugün. Yargıtay Başkanı'nın konuşmasında İzmir'deki Amerika ile Türkiye'nin ilişkilerinde gelen Raip Brunson davasına ilişkin mesajlar vardı. HSK Başkan Vekili olarak Mehmet Yılmaz'ın açıklamaları çok dikkat çekiciydi gerçekten. Çünkü hakimler önlerinde yazılı kurallara göre hareket etmekle yükümlüler. Bu bir sistem. O sistemde hakimler, vicdanları, önlerindeki kurallar tarafsız ve yansız olarak hareket ederler. Ona göre de kararlarını verirler. Ama diyor ki HSK Başkan Vekili, kıyamet gününü unutmayın. Yani ilk kez sanıyorum Türkiye'de bir adli yıl açılış töreninde HSK gibi bir kurumun başkan vekilinin öbür dünyadan bahsederek hakimlere vicdanına göre karar vermesi tavsiyesinde bulunduğuyla karşı karşıya geliyoruz. O açıklama da var gündemimizde. Siyaset konuşurken AK Parti'nin yerel yönetimlerde nasıl hareket edeceğini de değerlendireceğiz. Bugünlerde MHP ile ittifakın yerel seçimlere nasıl taşınacağı üzerine kafa yorulduğunu anlıyoruz. Ancak net bir değerlendirme henüz yok. Bu arada bir takım uyarılar var. O uyarılarda Milliyetçi Hareket Partisi'ne yönelik, AK Parti içinden geliyor. O uyarıları gündeme taşıyacağız. Mehmet Metiner, eski AK Parti milletvekili konuğumuz olacak. Çünkü belki de ittifakın en zor yapılacağı alan yerel seçimler. Yerel seçimlerde bunun formülü nasıl bulunacak? Mehmet Metiner'le konuşacağız. Erdoğan'ın Almanya ziyareti, onun öncesinde Soçi zirvesinin devamı niteliğindeki Tahran ziyareti, Putin ve Ruhani ile buluşması, İdlib'de artan gerilim, bütün bunlar da gündemimizde olacak programımızda. Yaklaşık 1,5 saat boyunca Türkiye'nin konuştuğu bütün başlıkları gündeme taşımaya, size aktarmaya çalışacağız. İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Bursa'da, Kocaeli'nde bizi radyodan takip edebilirsiniz. Bir de bunu izlenin YouTube sayfasında canlı yayındayız. Twitter'da, Facebook'ta Yavuz Ohan adresine görüşlerinizi bekliyoruz. WhatsApp haber hattımızda 0531 629 32 92 0531 629 32 92 diyelim. Programımıza başlayalım.
Öncelikle ben AKP Genel Başkanı'na çok teşekkür ederim. Sayesinde Twitter takip sayım oldukça arttı. Herhalde istesem böyle bir reklam yapamazdım.
Ben bu konuşmayı yaparsam titriyorum. Fikrimi söylerken korkuyorum.
Gerçek mi?
Tabii ki gerçek.
Ya da şöyle mi söylesem, eğer siz baro başkanı olsaydınız belki Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kadar şikayetçi olmazdı.
Yani ben şimdi o minvalde olduğunu düşünmüyorum.
Onlar beni seviyorlar, ben de onları seviyorum. Dostuz, birlikte eğleniyoruz. Biz eğlenirken dinsiz olup eğlendikten sonra dindar olamayız.
Gördüğünüz gibi beni geçmişlerim. Sollamış yani.
Sizi sollamış, evet. Bu çok iyi bir ifade oldu.
Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün 17.30-19 saatlerinde RSFM'de.
Çok kısa süre önce Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini %13.4 olarak açıklamıştı. Ama bugün ortaya çıkan rakamlar Merkez Bankası'nın revize ettiği rakamların çok iyimser olduğunu da gösteriyor. Eğer olağanüstü bir durum olmazsa, çünkü daha yılbaşına kadar 4 ay var. Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. Bu 4 ayda nasıl performans gösterecek ekonomi yönetimi göreceğiz. Ama ortada sıkıntılı bir durum var. Bir tarafta yüksek enflasyon var, bir tarafta yükselen döviz fiyatları var ve iyice sıkışmış olan bir özel sektör var. Faizlerin yüksekliğiyle birlikte. Şöyle bugün ortaya çıkan durum, tüketici fiyatları Ağustos'ta %2.30 oranında arttı. Yıllık tüketici enflasyonu %17.90 oldu. Üretici fiyatlarındaysa durum çok daha can sıkıcı. %6.60'lık bir artış var. Yıllık üretici enflasyonu %32.13'e yükseldi. Bu rakamlar başka şeyler de anlatıyor. Çünkü AK Parti iktidara geldiğinde yüksek enflasyonlu bir Türkiye'yi devralmıştı. Ancak iktidara geldiği yıl bile üretici enflasyonundaki rakam bugün ortaya çıkan rakamdan daha düşüktü. Şimdi şuradan bulacağım. 30.84'lük bir pardon. Evet, 29.75'lik bir oran vardı 2002 yılında üretici fiyatlarında. Bugün ise 30'un üzerine görmüş durumda. Yani 16 yıllık iktidarın bir gerisine gittiğinizde, ki o dönemde yüksek enflasyonla mücadele ediyordu Türkiye, bizim yaşımızdakiler için dejavu diyebileceğimiz bir tablo bugün ortaya çıkan, biraz daha kötü bir rakamla karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz. Bu beklenen bir yüksek enflasyon beklentisi vardı. Çünkü alışverişte ortaya çıkan tablolar, vatandaşın paylaştığı bir takım bilgiler, raflardaki etiketler yüksek enflasyonu bize gösteriyordu. Ama oran hayli yüksek geldi ve artık bununla mücadeleden başka bir şans olmadığında Merkez Bankası açıkladı. Merkez Bankası'nın önümüzdeki günlerde bir para politikası kurulu toplantısı olacak. O toplantıya attı topu ve orada mücadele için, enflasyonla mücadele için gerekli tüm adımların atılacağını söyledi. Konuşalım, rakamları konuşalım. Önümüzdeki dönemde alınması muhtemel, atılması muhtemel adımları konuşalım. Profesör Doktor Selva Demiralp, Koç Üniversitesi'nden telefon attığımızda. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, iyi yayınlar.
Teşekkürler. Bekliyor muydunuz bu enflasyon rakamlarını?
Bekleniyordu tabii. Bu enflasyon rakamı aslında beklentilerden çok da farklı gelmedi. Bunun önemli bir sebebi de tabii ki kurdan gelen geçişkenlik. Yani geçmişteki son birkaç ay içerisinde kurdaki ciddi değer kaybının mevcut enflasyon üzerine yaklaşık 300 bas puanlık bir artış eklemesi bekleniyordu. Yani şu anda da zaten aşağı yukarı o noktalara geliyoruz. Yani geçişkenliğin de giderek hızlandığını görüyoruz aslında.
Peki bu şartlar altında üretici fiyatlarına bakıyoruz, %30'larda. Önümüzdeki dönem içinde iyi işaret vermiyor herhalde enflasyon.
Elbette. Yani hem üretici fiyatlarından bir tüketici fiyatlarına ister istemez üretim maliyetlerinden bir geçiş olacaktır. Hem de halen daha kurdaki geçişkenlik bitmiş değil. Yani kurdaki henüz stabilize olmuş halde olmadığı için bir yandan da kurdan etkiler gelecektir. Fakat buna karşılık bir yandan da talepte ciddi bir daralma olacak. Yani enflasyon ister istemez piyasa faizlerini vurduğu için o talebi geri çekiyor. Talebin de daraldığı bir ortamda üreticiler evet mümkün mertebe yansıtırlar ama normalde beklenen kadar da hızlı bir geçiş olmayabilir üretici fiyatlarından.
Zararını da satamaz ama herhalde, değil mi?
Mutlaka. O zaman da üretimde bu sefer kısmı olacak. Yani o da ister istemez büyümedeki yavaşlamayı arttıracaktır.
Nasıl bir tablo olacak önümüzdeki dönemde? Çünkü şu söyleniyor: yüksek enflasyon, yüksek döviz kuru ve faizlerin yüksek seyretmesi, bir stagflasyondan bahsediyor. Yani bir durgunluk hali.
Evet. Bu çok olası görünüyor şu anda. Çünkü yani bu kadar yüksek faiz ve kur, yani bir yandan kur maliyeti var, bir yandan Merkez Bankası politika faizini arttırmasa da kontrolden çıkan bir enflasyonun yarattığı piyasa faizleri var. Bu iki maliyetin artması ister istemez ekonomide bir yavaşlama getiriyor. Ama normal şartlarda enflasyonun sebebi tamamen talep olsa bu deriz ki fiyatları düşürür. Ama bizde zaten maliyet enflasyonu çok ağır bastığı için bir taraftan ekonomik yavaşlama, bir taraftan yüksek enflasyon. Sizin de dediğiniz gibi bunun teknik adı stagflasyon.
Yani hem fiyatlar artıyor hem talep azalıyor. Fiyatların artışını üreticiler durduramıyorlar çünkü ortada bir maliyet var. O da anormal şekilde artan döviz fiyatları ve Türkiye'de üretimin dövize bağlı olmasının getirdiği bir dezavantajla karşı karşıyayız.
Kesinlikle. Yani bir yandan biz üretim için ithal ara malına bağımlı bir üretim yapımız var. Bunun üstüne zaten enerji ithalatçısı bir ülkeyiz. Enerji fiyatları bir taraftan dolar cinsinden artarken bir yandan da bizim açımızdan TL'ye karşı dolar değer kazanınca ister istemez tabii üretim maliyetlerinde çok çok ciddi artışlar oluyor ki işte oradan da zaten şirketler bu maliyetleri ne kadar kaldırabilecekler, bu dış borç yükü nasıl devam ettirilebilecek gibi çok endişe verici sorular aklımıza geliyor.
Peki tatmin edici yanıtlar alıyor musunuz? Mesela bugün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamaları var. Biz diyor enflasyonla çok ciddi bir şekilde mücadele edeceğiz diyor. Bankalara yönelik herhangi bir risk yok diyor. Reuters'e verdiği bir mülakatta. Halkbank'a bir ceza beklenmediğini söylüyor. Bizi dinleyenleri bilgilendireyim diye aktarıyorum bu mülakatında. Amerika Birleşik Devletleri'nden İran ticareti nedeniyle. Merkez Bankası'nın yeni sistemle birlikte elinin çok daha güçlü olduğunu söylüyor. Geçmişte de bağımsızdı Merkez Bankası. Aslında yeni sistemde yetkisinde bir değişiklik oldu mu değerlendirmeyi sizden rica ederim. Bütün parametreler değerlendiriliyor diyor enflasyon görünümünü etkileyen ve para politikası çerçevesinde gereken tedbirler alınacak. Bundan eminiz. Para politikasının hareket alanını genişletecek mali ve yapısal düzenlemeler de sürecek ve desteklenecektir. Özetle para politikası fiyat istikrarı hedefi çerçevesinde şekillenmeye devam edecektir. Gelinen seviye enflasyonla topyekun mücadeleyi gerektiriyor der. IMF'ye de başvurmayacağız diyor bu mülakatında. Maliyet şokları sonrası kısa vadede geçici artışlar normal diyor. Bunlara geçici artış olarak bakıyor. Buna katılıyor musunuz onu da merak edelim. Ve sermaye kontrolü olmayacak diyor. Yani serbest piyasa ekonomisinden vazgeçilmeyeceğini aktarıyor. Kamu harcamaları azalacak diyor. Ve kurun da önümüzdeki dönemde bir daha istikrarlı hale geleceğine ilişkin beklentisini paylaşıyor bu mülakatta. Ne dersiniz? Merkez Bankası'nın bağımsızlığı güçlendi mi yeni dönemde?
Şu anda yapılan icraata bakıldığı zaman pek de öyle görünmüyor. Çünkü bir Merkez Bankası enflasyonun işte bugün neredeyse %18'e çıktı. Yani buna bir kere baştan izin verilmemesi gerekiyor, bu bir.
Bu çok İkincisi kritik de bir şey söylüyorsunuz. Yani bugünü görebilmeliydi diyorsunuz. Çünkü Merkez Bankası'nın web sayfasında şu anda hala %5'lik bir enflasyon beklentisi duruyor. En son açıklamalarında %13.4'lük bir revize gerçekleşti. Ama geçmişte birçok ekonomist Türkiye'nin enflasyon sorunuyla karşı karşıya olduğunu zaten söylüyordu. Ve o dönemde bir adım atılmadı. Siz diyorsunuz ki önceden görmediydi.
Elbette. Yani enflasyon beklentileri sonuçta bir gecede %15'lere, 16'lara, 17'lere çıkmadı. Bu zaman içerisinde 7'lerden, 8'lerden giderek 9'lara, 10'lara, 11'lere, 12'lere çıktı. Yani bu süreç içerisinde Merkez Bankası'nın bu beklentilerin bu şekilde yükselmesine izin vermemesi gerekiyor. Elbette bu iş sadece Merkez Bankası'na da kalmıyor. Yani onu da sırf tek başına günah keçisi yapmamak lazım. Yani 2017 senesi içerisinde kendilerine göre bir sıkılaştırma da yaptılar. Yeterli miydi? Değildi ama Merkez Bankası'nın tek başına bir iş yapabilmesi de mümkün değil. Çünkü Merkez Bankası sıkı para politikası uygularken maliye politikası, genişlemeci politika uygularsa onun bir etkisi olmuyor.
Fakat bunun da canlı örneğini yaşadık değil mi? Geçmiş,
yaşadık,
geçen yıl.
Ekonomisi, evet.
Yani kredi garanti fonları ve onlarla fonlanan özel sektörle.
İkramiyeler, işte emeklilere verilen ikramiyelerdi, teşviklerdi. Bütün bunlar, yani tamam ekonomiyi o anda canlandıracak ama uzun vadede ciddi bir enflasyonist baskı yaratacak politikalar. Yani hepimiz sonuçta bu ülkenin büyümesini isteriz ama sağlıklı ve sürdürülebilir büyüme olması lazım. Bunları eğer siz potansiyelinizi zorlayarak yaparsanız ve Merkez Bankası'nın da elini kolu bağlanırsa ondan sonra işte nasıl ki bir hastanın ateşi fırlarsa ekonomide enflasyon fırlayıp ekonomiyi kendi kendine soğutmaya çalışıyor. Şu anda yaşadığımız bu. Yani Merkez Bankası'nın dediğim gibi bir şeyler yaptılar. Yaptıkları da yeterli değildi ama bugün yani işte açıklamayı siz de az önce bahsettiniz. Yani enflasyon %18 iken biz bir şeyler yapacağız demek, artık bizim bir şeyler yapacağız, bizi bekleyin deme lüksümüz yok. Sizin şu anda hemen acil toplanıp ne yapacaksanız yapmanız lazım. Bir hafta daha beklemek kime ne kazandırıyor? Bunu anlamak gerçekten zor.
Bir de tabii geçmişteki uygulamaları tartışmak pek şu anda ekonomiyi yönetenlerin hoşuna gitmiyor ama geçmişteki hastalıkları konuşmazsak ileride ortaya çıkabilecek arızaları önleme imkanı var mı?
Yok, elbette, elbette. Yani biraz önce hani sizin de bahsettiğiniz, eğer biz yabancı yatırımcıyı tekrar Türkiye'ye çekmek istiyorsak öncelikle mevcut problemlerin farkında olduğumuzu çok net bir şekilde aktarıp şu çözümleri yapacağız. Yani onlara bir kredibilitesi olan plan sunmamız gerekiyor. Yani bunu da problemlerimizi olmuyor gibi göstermek, onların gözünde demek ki problemleri yokmuş şeklinde bir algı yaratmayacak. Bilakis mevcut sorunun farkında değiller şeklinde daha da kötü bir algı oluşturup risk primimizi arttıracaktır. Yani Sayın Albayrak'ın dediği yabancı yatırım geri çekilebilir mi? Çekilir. Ama burada bir varsayımlar var. Ne yapılırsa olur. İşte ciddi mali, yani sıkı maliye politikası. Şu anda hükümet bu sinyali veriyor ama somut adımlarla yabancı yatırımcının bunu görmeye ihtiyacı var. Özellikle yani bu kurda yaşanan şokun şirketler üzerinde, şirket bilançoları ve dolayısıyla bankacılık sistemi üzerinde bir takım riskler doğurduğunu bence pek göz ardı edebilecek bir durumda değiliz ama olası iflaslar olursa ve bu da bankalara yansırsa işte o zaman bütçede sağlanacak disiplin sonuçta bankaların tekrar sermayelendirilmesinde kullanılacaktır şeklinde bence adım adım yabancı yatırımcıya bunların söylenmesi tekrar güven kazanılmasını sağlayacaktır.
Özellikle kamu bankalarında sermayelerin yeterli olduğunu ama gerekirse sermaye arttırımına gidilebileceğini de söylüyor. Yani o mesajın önemli olduğu için demin aktarmamıştım, onu da aktarmış olayım. Peki Merkez Bankası sanıyorum 13'ündeydi toplantısı. 13'ünde yapacağı toplantıda ne yaparsa durumun farkında olduğunu göstermiş olabilir. Ya da diğer taraftan tek başına onun yeterli olmadığını da söylediniz. Ne bekleniyor iktidar kanadında? Yani ciddi bir tasarruf yapılacak deniyor ama o açıklamayı görmemiz mi lazım? Yani fiili olarak önümüzde şunu şunu şu tarihte yapacağız gibi bir şey mi bekliyoruz biz? Ne bekleniyor?
Evet, yani nasıl ki biz 2001 krizinden sonra çok somut bir şekilde işte reform programı açıklamıştık, takvim vermiştik ve işte her o takvimde açıklanan tarihlerde neyin ne kadar yapıldığı açıklanmıştı. Böylesine şeffaf bir programa ihtiyacımız var. Merkez Bankası ne yapar 13'ünde? Yani öyle artık 50 bas puan, 100 bas puanlık faiz artırımlarıyla günü kurtarma bence çok geride kaldı. Yani şu anda piyasa faizlerine baktığımız zaman piyasa neredeyse 1000 bas puanlık bir artış bekliyor.
Yani 10 puanlık fark var arada, evet. Diyelim biz dinleyenlere yönelik,
evet,
olarak,
evet,
söylüyorum.
Yani
10 puan da
yani şu anda bir hani insanların hani İngilizce'de gözlerin yuvalarından çıkaracak dedikleri, yani bir piyasayı sarsacak, şok edecek bir faiz gerekiyor ki gerçekten Merkez Bankası bu problemin farkında, öyle yani 50 ile 100 ile değil, ciddi ciddi bu işle savaşıyor desinler, ama pek de ümidim yok açıkçası bu derecede bir faiz artırma olacağını.
Buna itiraz edenler de var. Siz bu işin hocasısınız. Bu faiz artışını gerçekleştirirse bu kez piyasadaki faiz oranları, yani kredi faizi olanlarının kullanılamaz noktaya gelmesi ve tamamen reel sektörü tıkaması gibi bir sorunla karşı karşıya kalmaz mı Türkiye?
Şimdi burada amaç enflasyonu kontrol altına aldığınızı piyasalara ikna edebilmek. Eğer Merkez Bankası bunu yapabilirse sonuçta kredi faizleri ya da uzun vadeli faizler bugünkü faiz artı enflasyon beklentisiyle fiyatlanıyorlar. Siz eğer ciddi bir faiz artırımı yaparsanız, evet, bir yandan piyasa faizi üzerinde yukarı yönlü bir baskı oluşur ama enflasyon beklentilerini aşağıya çekerseniz bilakis uzun vadeli faizlerin düştüğünü bile görebilirsiniz. Eğer bunu yapmazsa ne olur? O zaman işte başıboş kontrolden çıkmış bir enflasyon zaten piyasa faizlerini giderek yükseltecek. Yani o Merkez Bankası'nın elini bağlayarak faizlerin, piyasa faizlerinin yükselmesini engelleyemeyiz. Yani benim bu karşı görüşe söyleyeceğim bu. Bugün Merkez Bankası faiz arttırmazsa enflasyon iyice alıp başını gidecek ve o korktuğumuz kredi faizleri zaten gelecek. Ama kısa vadede Merkez Bankası ciddi bir adım atarsa, evet, belki bir süre acı reçeteyi içmek zorunda kalacağız ama eninde sonunda enflasyon aşağı inince kredi faizleri aşağı inecek. Bütün piyasa faizleri aşağı inecek ve yani sonuçta tekrar ekonominin sağlıklı bir şekilde rayına oturduğunu göreceğiz.
Bir nokta daha var kafamda soru işareti olarak. Hani bir hastalık olduğu zaman önce hastalığı teşhis edip ondan sonra da ona göre ilacı almak gerektiği gibi. Buradaki asıl sorun doların, euronun, daha doğrusu döviz karşısında, yabancı para karşısında Türk lirasının çok ciddi anlamda değer kaybetmesi değil mi? Ya bunu çözecek bir şey midir aynı zamanda Merkez Bankası'nın faizi arttırması? Yoksa o yükselme Türkiye'nin ekonomik olarak ödemeler dengesindeki problemi ya da işte borçluluğu değil mi? O ne olacak? Yani o orada dururken faiz arttırdığınızda sorun çözülmüş olacak mı? Özel şirketler o borçları nasıl ödeyecekler sorusunda cevap bulmuş olacak mı?
Şimdi o ikisi birbiriyle ilintili zaten. Yani Türkiye'nin sonuçta cari açığı ve özel sektörün dış borcu olduğu için biz bugün kurda bu yüksek artışları görüyoruz. Çünkü sonuçta biz yabancı paraya çok muhtaç olduğumuz için en ufak bir şekilde Türkiye'ye yönelik iştahta bir azalma olduğu zaman kur fırlıyor. Şimdi elbette ki uzun vadede yapmamız gereken bu kırılganlıkları azaltmak. Yani özel sektörün işte dış borcunu ya da işte üretim yapımızı kendi yağıyla kavrulan, dışarıya bu kadar bağımlı olmayan bir üretim yapısına geçersek bu kırılganlık azalır. Ama bu uzun vadede olacak bir şey, üretim yapısını değiştirebilmek. Kısa vadede bizim yapacağımız Türk lirasını tekrar cazip hale getirip şu anda ihtiyacımız olan, çok ciddi bir şekilde ihtiyacımız olan yabancı sermayenin tekrar Türkiye'ye girmesini sağlamak. Onu da ancak TL'ye ödediğiniz faizi yükseltirseniz TL'yi cazip hale getirir.
Yani dolarını bozdurup, eurosunu bozdurup yatırımcı gelip Türk lirasına yatırım yapacak. Beklentimiz bu. O aynı zamanda Türkiye'deki o dolar krizini, işte ne bileyim, euro eksikliğinde giderecek bir husus olacak değil mi, faizin arttırılması?
Evet, yani bir yandan faizin artması lazım, bir yandan da tabii işte ülke riskinin, yani bu yaşadığımız jeopolitik risklerin, Amerika ile yaşadığımız gerginliklerin çözülmesi lazım ki sonuçta ülke riski azaldığı zaman da faiz üzerinde aşağı yönlü bir hareket olacaktır.
Peki biz ne olacağız bu arada? Yani tüketici anlamında soruyorum bunu. Şimdi hafta sonunda herkes gibi ben de bir markete gittim. Markette bir takım rafların boşluğu çok dikkatimi çekti. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştım. İşte İstanbul'a baktığınızda büyük bir AVM'nin yürüyen merdivenlerine haciz gelmiş. AVM bitik durumda. Diğer taraftan sürekli etiketler paylaşılıyor. Gerçekten 3 haftalık etiket paylaşımlarında görebildiğimiz bu açıklanan enflasyonun çok üzerinde. Çok karanlık, çok zor, çok soğuk bir dönem mi bekliyor bizi tüketici olarak?
Ya enflasyonun, evet, sonuçta biz derslerde enflasyonun zararlarını anlatırken hep bunları söylüyoruz. Özellikle beklenmeyen enflasyonun çok büyük bir maliyeti var. Çünkü hiçbir, yani maaşlarımız sonuçta enflasyonun beklentisine en fazla endeksli ama sürpriz olduğu anda reel olarak maaşınızda ciddi bir azalma yaşıyorsunuz. Yani bu, şu anda bir de tabii ki panik ortamı da oluşuyor. Bu fısıltı gazetesi ya da net olarak bir takım politikaların açıklanmamış olması, insanlarda acaba ne oluyor, ne bitiyor? İşte herkes birbirine bir şeyler fısıldıyor ve böyle bir panik ortamında işte marketler boşalıyor. Yani bu panik ortamının dindirilmesi lazım. Şu anda işte Eylül ortasında bir yeni orta vadeli program açıklanacak deniyor. Ona çok fazla...
Gecikti mi sizce o?
Ne açıklanacağına bağlı. Tabii içeriğin çok önemli olduğunu düşünüyorum ve bundan önceki OVP'lerden bu sefer artık daha farklı, daha ayakları yere basan, realistik bir plan açıklanması gerekiyor. Sonuçta hepimizin şu anda gerçekten bir umuda bağlanmaya, evet, da ihtiyacı, evet, var ama, evet, bunun realistik olması lazım.
Çok teşekkür ediyoruz Selva Demirak.
Ben teşekkür ederim.
Değerlendirmeler için Profesör Doktor Selva Demirak'la enflasyon rakamlarını konuştuk. Yani nereden tutsanız diğer tarafta sorun yaşayacağınız bir dönem. Aslında geçmişte bu birbirini takip eden sorunlar silsilesini yaşayan kuşaktayız. Geçmişte %60'lar, 70'ler, 80'ler, %90 enflasyonun olduğu dönemler de geçirdi Türkiye. Bugünkü farkı şu: düşük enflasyondan yüksek enflasyona doğru giderken özellikle sabit gelirlerde sorunlu bir tablo olduğunu söylememiz lazım. Çünkü gelirler o derece artmıyor. Gelirler o derece artmayınca tabii ki alım güçleri düşüyor. Alım güçleri düştüğünde de ortaya çıkan tablo genel olarak kimin zararına? Sabit gelirlerin zararına. İşte Selin Sayıkböke sabit gelirlerle ilgili uyarısını dile getiriyor. O da bir ekonomist, ekonomi profesörü. Diyor ki bir dönem yaşandı, altın dönem, 16 yıl. 16 yılda birçok insan çok ciddi paralar kazandı. Nemalandı bu uygulanan politikalardan. Bu nemalanan kesim sabit gelirli kesim değil. Daha çok işte imarlardan, inşaatlardan ve teşviklerden yararlanan, ihaleler alan bir kesim. İşte o kesim ödemeli ortaya çıkacak faturayı, diyor. Birazdan Selin Sayıkböke'yi dinleyeceğiz.
Bağımlılık yapan haber programı.
Emniyetteki ifadelerim var, tutanaklar var. Orada dedim ki devlet böyle bir adamı dinleyemez dedim. Bu adam çok sorunlu bir adam dedim.
Sansürsüz.
Şu anda 4 tane tertemiz gerçek vatansever. Gerçek vatansever. Evet. Arkadaşımız cenazede, bunların eşliği var. Küçücük çocukları var. Anaları, babaları, kardeşleri var. Kim açıklayabilir Allah aşkına?
Alternatifsiz.
Bu huzursuzluğun buraya geleceğini hiç düşünmediniz mi?
Efendim, yani bizim bu tür şey, hani böyle bir şey olacağını düşünmek, siz düşünür müydünüz böyle bir şey olacağını?
Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün 17.30-19 saatlerinde RSFM'de.
Şimdi diyoruz ya, ortaya çıkacak faturayı kim üstlenecek diye. Sonuç itibariyle 80 milyon ortaya çıkan bu faturadan etkilenecek, bir paylaşım söz konusu olacak. Ama ilk etapta doğalgaza, elektriğe, benzine gelen zamlar nedeniyle herkes eşit düzeyde etkilenmiş gibi görünüyor. Yani geçmişte uygulanan politikalardan ciddi para kazanmış olan gruplardan ziyade 81 milyon eşit olarak bu işi üstleniyor. Görüntü o en azından. Elektriğe zam geldiğinde 81 milyon bunun faturasını ödüyor. Doğalgaza zam geldiğinde 81 milyon bunun faturasını ödüyor. 3 lira kazanmış, 13 lira kazanmış fark etmiyor. Benzinde de benzer bir durum var. Eğer arabası yoksa ulaşıma gelen zamlarla bu faturaya katkı sağlamış oluyor. Ve bu çerçevede baktığınızda CHP'de Selin Sayek Böke'nin bu duruma itirazı var. Diyor ki faturayı bu dönemde çok para kazananlar, bu dönemde uygulanan politikalardan nemalananlar ödemeli. Onlar daha çok ödemeli en azından. Selin Sayek Böke, CHP Parti Meclis Üyesi, İzmir Milletvekili telefon attığımızda. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, iyi yayınlar.
Teşekkürler. Şimdi bir fatura çıkacağı aşikar. İşte enflasyon rakamlarına baktığımız zaman, piyasaya baktığımız zaman, bakkala markete gittiğimiz zaman, ne bileyim ulaşımda bir bilet aldığımız zaman bunları şimdiden görüyoruz. Umarım daha fecisi olmaz. Ama siz diyorsunuz ki ortaya çıkan faturayı sadece sabit gelirliler ödemesin, bu dönemde faydalananlar ödesin. Nasıl olacak bu? Yani bunun bir formülü var mı?
Mutlaka var tabii. Çünkü esasında ekonomik politikalar birer siyaset tercihi sonucunda ortaya çıkarlar. Dolayısıyla siyasi olarak siz eğer ortaya çıkan ekonomik maliyeti rantçı sınıflara yüklemeye karar verirseniz bunun iradesini ortaya koymak bir kanun değişikliğine bakar. Bugünkü iktidarın bu iradeyi ortaya koyması ihtimali neredeyse sıfır.
Koysa ne yapar? Yani nasıl bir kanun çıkartır da ne yapabilir? Ben o fiili olarak önümüze koyalım isterim onu.
Tabii. Şimdi normal koşullarda bugünkü krize yol açmış olan sebebi belirlemek gerekiyor. Nedir bu krize yol açmış olan şey? Bunu iki temel unsurla anlatmak gerek. Buyurun. Bir tanesi ekonominin üretim yapısındaki bozukluktan, dolayısıyla ekonominin düzeninden kaynaklı bir kırılganlığı var. Bu kırılganlığın sonucunda Türkiye ekonomisinin bir krize gideceğini biz yıllardır söylüyorduk. Bu kırılganlığın tarifi nedir? İki yerden geliyor. Bir tanesi bütün üretimin ithal girdiye dayanıyor olması. Dolayısıyla Türkiye'de herhangi bir üretim yapabilmek için dışarıdan mal almanız gerekiyor. Bu malı alabilmek için de döviz kazancı elde ediyor olmanız gerekiyor. Yeterince döviz kazancı elde edemiyorsanız da borçlanmanız gerekiyor. Bu da ikinci kanalı açmış oluyor kırılganlığı. Şimdi Türkiye'de ekonominin yapısı zaten bu kırılganlığa yol açıyordu. Dolayısıyla üretiminizi dolar geliri yaratabilecek, bir zenginlik ortaya çıkartabilecek katma değerli alanlarda değil, rantçı ve talancı alanlarda yapmayı tercih ettiğiniz zaman bu kırılganlık derinleşiyor.
Yani inşaat yaparsanız diyorsunuz.
Aynen öyle. İnşaatın da faydalısı veya faydasızını yapmak arasında bir tercih kullanabilirsiniz. Yani öyledir ki tarlada üretilmiş olan domatesin farklı pazarlara erişebilmesi için yollara ihtiyaç vardır. Bu yollardan geçmek için zaten bir talep vardır ortalıkta. O zaman o yolu yapmanın bir faydası vardır. Ama siz eğer seçmenin gözünü boyamak için ve belli şirketleri zengin ederek o zenginliği siyasette aktarmak için mekanizma kuracak bir düzen inşa ederseniz, ki Türkiye'de bu iktidarın yapmış olduğu tam da böyle bir düzendir.
Kastınız işte Osman Gazi Üniversitesi Şehir Hastanesi ve benzeri Osman Gazi Köprüsü
öyle.
Gibi. Evet.
Aynen öyle.
Uzun süreli sözleşmeler.
İhtiyaç duyulmayan köprüler. İhtiyaç duyulmadığı için de ancak garanti verildiği takdirde özel sektörün yapmayı tercih edeceği yatırımlar bunlar. Ama garanti aldıkları için de herhangi bir kaygı duymadan bu rantçı düzeni onaylayan bir sistem ortaya çıkartılmış vaziyette. Şimdi bu sistemin sonucunda eğer bir kriz yaşanıyorsa, o zaman bu krizin ortaya çıkmasına sebep olan düzende zaten kaybetmiş olan %99'a bu krizin yükünü yüklemeye izin vermememiz gerekiyor. Şimdi sorunuza dönersek, peki somut olarak nedir diye.
Nedir? Evet.
Şimdi tarif ettik o zaman durumu. Bu krize yol açmış olan şey rantçı sermayeyi zenginleştirmeyi tercih eden bir siyasi iradedir.
O zaman bir vergiyle kaynak yaratma ihtiyacı çıkıyorsa veyahut da ücretlerde veyahut da kazançlarda bir azalma yoluyla ekonomiyi küçültme gerekliliği ortaya çıkıyorsa, o zaman verginin bu ranço sermaye yüklenmesi gerek, kazançların daraltılması gerekiyorsa da daralacak kazancın ranço sermayenin kazancı olması gerekiyor. Onun için de iki çok somut önermeyi biz ortaya koyuyoruz. Bunu zaten 2018 bütçesinde de ben ortaya koymuştum. Bir kez daha altını çizerek söyleyelim. Bunu yapmanın iki yolu var. Bir tanesi rant vergisi getirebilirsiniz. Bunun da hızlı adımlarını şöyle atmanız mümkün. Bugün vergi cennetlerine kaçmış olan milyarlarca dolar var Türkiye'den. Baktığınız zaman uluslararası karşılaştırmalarda da Türkiye kadar yüksek bir kaçak olan ülke sayısı çok az. O zaman vergi cennetleri listesini yayınlarsınız. Bu ülkelerin listesi yayınlandığı anda bu ülkede olan kazançlardan Türkiye'de vergi ödeme yükümlülüğü ortaya çıkar. Oysa ki bu iktidar görevi olmasına rağmen zamanında Bakanlar Kurulu varken bu vergi cennetleri ülkelerin listesini asla yayınlamadı. Demek ki yapılacak iş çok belli. Bir adım daha var atılabilecek olan. Biraz önce konuştuğumuz geçmediğimiz köprüler, müşterisi olarak görüldüğümüz ve belki de kullanmadığımız hastanelerin garantileri döviz üzerinden veriliyor bu rantçı sermayeye. Bugün dövizdeki her değer kaybı, Türk lirasındaki her değer kaybı bu garantilerin artması anlamına geliyor. Ve dolaylı olarak da kullanmayan bizlerin vergi artışıyla, zamlarla bu bütçeye katkı yapma yükümlülüğünü ortaya çıkartıyor. O zaman yapılacak iş çok belli. Vergiyle, zamla buradan ortaya çıkan yükü bize vermelerini değil, talep etmemiz gereken şey bu garantilerin Türk lirasına dönmesini sağlamak, köprülerden geçiş ücretlerinin, hastanelerdeki garantilerin, otoyollardaki geçiş ücretlerinin dolar bazlı değil, Türk lirası bazlı olmasını talep etmekle başlamamız
gerekiyor. Teknik olarak mümkün mü hocam bu? Çünkü sonuçta bir sözleşme var ortada. Adam, yani yapan açısından söylüyorum. Adam yapmış sözleşmesini. Demiş ki ben şu kadar dolar karşılığında şu kadar garanti alırsam ancak bu köprüyü yaparım. Tamam denmiş, imzalanmış. Bu şartlarda şimdi hadi gel Türk lirasına dön dediğinizde adam ya bir dakika olmaz kardeşim deme hakkına da sahip tabii.
Şimdi hukuken bunun yapılmasını sağlamak mümkün tabii ki. Ama daha önemlisi hukuken değil, siyaseten bu iradeyi ortaya koymaktan geçiyor. Şimdi ben de size o zaman şöyle sorayım. Nasıl oluyor da milyonlarca emekçiye Merkez Bankası Başkanı'nın ağzından bundan birkaç hafta önce ücretlerinin enflasyondan çok daha az arttırılacağı haberi verilebiliyor? Yani yok muydu bir hukuki anlaşmamız bizim de emekçiler olarak ücretlerimizin enflasyon karşısında ezilmeyeceğinin garantisini aldığımız bir düzen? Vardı. Eğer bu emekçi için bu kadar rahat ifade edilip yapabiliyorsa, o zaman biliyoruz ki aynı şey rantçı sermaye için de yapılabilir. Ama bu bir tercih meselesidir. Zaten siyasetin bugünkü krizin çaresi olmasının sebebi de burada yatıyor. Bugün Türkiye'de yaşanıyor olan ekonomik kriz, ekonomideki kırılganlıklardan ortaya çıkıyor ama o kırılganlıkları doğurmuş olan şey bu iktidarın siyasi tercihlerinin bir sonucudur. O yüzdendir ki başka bir siyasi tercih de başka bir ekonomik düzen kuracak bir iktidar ihtiyacı vardır artık Türkiye'nin. Yani emekçinin cebine elini atmayacak olan bir tercih kullanmak gerekirse faturayı rantçı sermayeye kesmeyi tercih etme cesaretini gösterecek olan bir iktidar anlayışına ihtiyacımız var. Bu iktidarın bunu yapması mümkün değil. Onun için de mücadelemiz
daha çok siyasi alanda yürüyorsunuz. Siz bir ekonomi profesörsünüz. Ortada bir tablo var. Yapılan açıklamalar var. İşte döviz fiyatlarında bir türlü bir dengelenme de sağlanabilmiş değil şu ana kadar. Merkez Bankası bugün bir açıklama yaptı. Ortaya çıkan enflasyon rakamları üzerine biz gerekli tedbirleri alacağız diye. Nasıl bir tablo bekliyor önümüzdeki günlerde? Bu arada doğalgaza, elektriğe, işte benzine, şuna buna zam gelmeye devam ediyor. Az önce de aktardım bir ekonomi profesörüyle konuşurken. Etiketleri her hafta değişen ürünlerin fotoğraflarını bizlerle paylaşıyor bizi dinleyenler, izleyenler. Çok açık bir şey var yani zamlanma krizin süreci var. Evet. Nedir yani tablo ve bundan tabii kurtuluş yolu? Siyasi değil de ekonomik açıdan soruyorum.
Ya esasında ekonomik açıdan yapılması gereken şeyi biraz önce tarif etmiş olduk. Yani bugün Türkiye'de bu krizin yaşanıyor olmasının temel sebebinin ekonominin üretim yapısından kaynaklandığı gerçeğinden hareket etmezsek biz, o zaman halının altına sorunları süpürecek işler yapmaya devam ederiz.
Nedir bu tür işler? Mesela kredi garanti fonu. Kredi garanti fonu şirketlerin kredileri daha da çok borçlandırmaya onları teşvik ederek krediler yoluyla ayakta kalmalarını sağlayacak birer suni teneffüstür. Bunun sonu vardır. Çünkü suni teneffüs ilk nefesi verir belki ama damarlardaki tıkanıklığı giderecek. Kalıcı bir iş yapmazsanız eğer bir süre sonra yeniden aynı suni teneffüs ihtiyacı ortaya çıkar. Şimdi bunu görüyoruz zaten. Bunun için de ekonomideki reçetenin mutlaka ve mutlaka başka bir siyasi tercihle, başka bir sınıfsal tercihle ülkede rantçı ve talancı bir iş yapma kültürü yerine değer yaratacak ve bu değere emeği ortak edecek bir düzenin kurulmasından geçiyor. Bunun kendisi bir siyasi reçete gibi gözüküyor ama esasında çok ekonomik bir reçete. Başka türlü bir üretim yapmamız gerek dediğimiz zaman bu katma değerli üretimin içerisine özgür düşünce giriyor. Bu özgür düşünceyi ifade edebilecek gençler giriyor. Bugünkü üretimin ihtiyaç duyduğu çağın gerçekleriyle barışık gençlerin esasında bugün ihtiyaç duyulan fen bilimlerine, matematik bilimine, felsefeye, sanata erişebildiği bir Türkiye ve eğitim sistemi gerekiyor. Dolayısıyla esasında tercih her noktada çok siyasi gözüküyor ama her siyasi tercih çok somut bir biçimde bir ekonomik tercihe yol açmış oluyor. Yani ben ısrarla mesele siyasidir derken esasında ekonomi politikten yaklaşarak bugün biz emekçiden yana, üretici güçlerden yana bir düzen kurarsak dışarıya bunca bağımlılığımız da ortadan kalkacaktır. O zaman dış politikada da farklı adımlar atma rahatlığımız ortaya çıkacaktır. O zaman zenginleşme imkanımız da ortaya çıkacaktır. İşte o zaman gerçekten Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu dönemdeki hayallerini gerçekleştirdiğimiz bir gelecek de ortaya çıkacaktır. Bu Türkiye'nin potansiyelinde çok mümkün olan bir şey.
Hocam,
çünkü Türkiye çok genç ve muhteşem bir coğrafyaya sahip. Ama bunları suistimal edip kendi iktidarda tutmak isteyen bir anlayış yerine bunlardan bir üretici güç yaratmayı dert edinen bir siyasete ihtiyaç var.
Siz bu uyarıları bizim programımızda dahil olmak üzere birçok platformda yaptınız, seçimlerden önce de yaptınız. Halka ulaşmakta bir sıkıntı çekiyor musunuz? Ya da izah etmekle mi sıkıntı çekiyorsunuz? Ya da inandırıcılık problemi var?
İletişim kanallarıyla ilgili olan tıkanıklığı sizler bizden çok daha derin yaşıyorsunuz esasında. Biz aracı olarak burada bir sıkıntı gözlemliyoruz. Siz bizzat kendiniz zaten habercilik yapmaktaki zorluğu yaşayanlardansınız. Türkiye'de bugün gerçek bilgiye erişmek hakikaten müthiş zor. Onun için de ısrarla ben her çıktığım yayında şunu söylüyorum. Artık siyasetçilerin sahada bir şey anlatmasından ziyade siyasetçiden duyduğunu kapı kapı dolaşıp komşusuna, dostuna, eşine anlatan birer siyasi profile ihtiyacımız var her bireyden oluşan. Yani gerçek bir demokrasiyi kuracaksak hakikaten her bireyin aktif yurttaş olarak bu sisteme dahil edildiği, dolayısıyla demokrasiyi kendimizin yeşerttiği bir düzeni bugünden kurmamız gerekiyor. Korkarım ki bugünkü iktidar kurduğu tek adam rejimini esasında her bireyi bu sistemin dışına iterek kurdu. Ve bu sistemin dışına iterken de siyasetin sandıktan sandığa oy vermek olduğu gibi bir algıyı yerleştirdi. Yani biz erişmekte zorlanıyor olabiliriz ama bu bizim için engel olmak zorunda değil. Yeni bir örgütlenme biçimiyle her bireyi bunun bir parçası yapıp benim konuştuğum 10 kişinin bir 10 kişiye daha konuşabildiği yeni bir siyaseti yeşertmemiz gerekiyor. Galiba esas mücadelemiz de buradan geçecek.
Pekala. Çok teşekkür ediyoruz Selin Sayıkböke. Değerlendirmeler için eksik olmayın. Şimdi tabii bu soruyu özellikle sordum. Selin Sayıkböke, CHP Parti Meclis Üyesi ve İzmir Milletvekili. İnsanlar, çünkü uzun zamandır Cumhuriyet Halk Partisi'nde ekonomiyle ilgili olan siyasetçilerin bu yaklaşan krizi haber verdiklerini, bunun için alarm zili çaldıklarını, böyle giderse Türkiye'nin uçurumdan yuvarlanma ihtimali olduğunu deyim Cumhuriyet Halk Partililere ait söylediklerine şahit olduk bu programda da aynı şekilde. Peki seçmen bunu nasıl anlıyor ya da anlayabiliyor mu ya da anlamak istiyor mu? Bu konuyla ilgili çok çarpıcı bir yazı vardı hafta sonunda Mahviye İnmez'den. Gerçek ötesini tercih başlığını taşıyan bu yazının önemli bölümlerini sizinle paylaşmak istiyorum. Yani siyaseti de etkileyen dünyada bir akımdan bahsediyor Mahviye İlmez. Bilimsel araştırmaların ışığında yazılmış bir yazı bu. Şöyle diyor o yazıda, insanların önemli bir bölümünün kendi inandıklarını gerçek, onun dışındakileri yalan olarak kabul etme eğilimde olduklarını, kendi görüşlerine uygun olan bilgiyi alıp ondan ötesini dinlememe ya da okumama eğilimde oldukları ileri sürülüyor. Yapılan araştırmalarda, üniversitelerde. İnsanların bunu yaparken güvenilir kaynak olarak kabul ettikleri kaynaklardan gelen bilgileri doğru kabul ettiklerini, onun dışındaki kaynaklardan gelen bilgileri yalan olarak kenara ittikleri savunuluyor. Yine bilimsel araştırmalarda bu. Konu bazen kişilerin kendi çevreleriyle sınırlı kalır. Kötü bir gelişmeyi aile üyelerinden gizlemek ve bu suretle moralini yüksek tutmaya çalışmak için söylenen ve kabullenilen yalanlar beyaz yalan olarak da kabul edilebilir. Buna karşılık diyor Mahve İlmez, İnsanların kendilerini ve toplumu bir takım yalanlara inandırmaları, o sorunun çözümü için doğru adımları atmaktan uzak durmaya yol açıyorsa, o zaman konu beyaz yalan kapsamını çok aşar ve iş kara propagandaya dönüşür diyor. Gerçek ötesi en yaygın ve etkili biçimde Nazi Almanya'sında kullanılmış ve propaganda bakanı olarak görev yapan Goebbels tarafından bir siyasal propaganda aracına dönüştürülmüştür. Uzunca bir süre Nazi propagandası altında kalan insanların çoğu da söylenenlere inanmayı, aynı konuda başka kaynaklara bakmamayı tercih etmişlerdir diyor. Devam ediyor Mahve İlmez. Günümüzde gerçek ötesini tercih bütün dünyada oldukça yaygın bir yaklaşımdır. İnsanların büyük çoğunluğu konulara, olaylara, sorunlara objektif bir yaklaşımla bakacak donanıma ve bilgiye sahip bulunmuyorlar. Gerçek ötesini tercih bir kişi için kendisine zarar veren sonuçlar yaratabilir. Yanlış yollara itebilir, kandırılabilir, hayal kırıklıklarına uğrayabilir ama gerçek ötesini tercihin asıl zararı toplumsal düzeyde karşımıza çıkar. Bir toplum çoğunlukla gerçek ötesini tercih ediyorsa orada sorunların gerçek çözümleri bulunamaz. Toplum her şeyin iyiye gittiğini zannederken bir de bakılır ki facia ortaya çıkmış. Toplumun gerçek ötesini tercih etmesi siyasetçi açısından tercih edilebilir bir durum olabilir. Özellikle gerçeğin kötü göründüğü ortamlarda insanların durumunun iyi olduğuna inanmaları siyasetçinin güç kaybetmemesini sağlayabilir. Ne var ki bu uzun vadede toplumun ve sistemin aleyhine gelişmelere yol açar. Gerçek ötesini değil gerçeği öğrenmenin ve talep etmenin yoluysa az önce konuştuğumuz mesele eğitimden ve bilimden geçer diyor Mahve İlmez. Bilimle donanmamış bir toplum gerçeklerin yerine gerçek ötesini tercih edebilir. Bunun sonucu genellikle geriye gitmek olarak çıkar karşımıza diyor. Türkiye'de de özellikle bilim alanındaki tartışmalara baktığınızda, eğitim alanındaki tartışmalara ya da uluslararası platformlarda Türkiye'deki öğrencilerin gösterdiği başarıya baktığınızda durumun pek parlak olmadığını görüyorsunuz. Bazı alanlarda gerçek ötesi terimini tam karşılayacak tablolarla da rastlaşmak mümkün. Ne bileyim, bazen kahvehanede, bazen bir kafede otururken arkadaşlarınız, dostlarınızla hiç olmayacak şeyler duyabiliyorsunuz. Türkiye'de bir takım politikalara muhalefet edenlerin topluma doğrudan ulaşabilmelerinden başka bir formül yok. Ve bu ulaşmaları sırasında da son dönemde bu da çok kullanılıyor. Bir itibarsızlaştırma kampanyası. Mesela muhalefet partileri için ya da bir takım muhalif sesler için uygulanan bir politika bu. İktidara yakın gazeteler ve televizyonlar burada önemli rol oynuyorlar. Türkiye'deki durumun da bu gerçek ötesi tabloyla biraz uyumlu olduğunu görebiliriz. Bunun düzelmesinden başka bir çare yok ama doğru çözümler bulabilmek için. Önce tesisi doğru yapıp sonra da çözümleri ortaya koyabilmek için.
Masal değil, gerçekleri anlatıyoruz.
Yine muhalefetin anlatımıyla öğreniliyor, muhalefet şerhi yazılıyor ve bunun da rapora konulması beklenirken rapora konulmadığı ortaya çıkıyor. İşte isyan da buna.
Haber veriyoruz.
Program içinde siyaset bölümünde sizlerle paylaşacağız. İdlib meselesi de bugün mercek tutacağımız konulardan başka başlıklarımız da var.
Bir de bunu dinleyi kaçırmayın, haber alma hakkınızı kullanın. Yavuz Oğan'dan bir de bunu dinle hafta içi her gün 17.30-19 saatleri arasında RSFM'de.
İstanbul Valisi'nin bir açıklaması da çok konuşuldu bu dönemde. Şarbon hastalığı çıktı biliyorsunuz. 22 İstanbul'da Silivri'de bir çiftlikte. Oralar işte karantinaya alındı, aşılamalar yapıldı. İnsanlara bulaştığı ortaya çıktı. Bunlardan 8'inin temasla şarbon hastalığına yakalanmış olma ihtimalinin de yüksek olduğunu söyleyelim. Bu meseleyi gündeme getiren vali, ki bizler İstanbul'da yaşıyoruz, Ankara'da geçenlerde şarbon hastalığı vardı. Düşünün yani tereddütü ortaya. Birazdan bunun fiyatlara yansımasından da bahsedeceğim. Vatandaşlar dikkat etsin dedi vali. Yani daha bilinçli olmalarını istedi vatandaşlardan. Şarbonlu eti tespit etmede vatandaşların nasıl bir dikkati olabilir sorusu bütün hafta sonunun en önemli, en gerçekçi ve en doğrudan muhatabına giden sorusuydu. Vali şarbonu engelleyeceğine, şarbonlu hayvanların Türkiye'ye girişinin bir şekilde engellenmesi için çalışacağına, buna bu konuda Tarım Bakanlığı'nı teyakkuza geçireceğine vatandaşlar önlem alsın diyor. Vatandaşlar daha bilinçli olsunlar diyor. Ve bu bilinçli olma hali üzerine de sosyal medyada inanılmaz bir kıyamet koptu. Yani şarbonlu et nasıl anlaşılır, kasaba gittiğiniz zaman bunu nasıl tahlil edeceksiniz biçiminde. Tabii ithal etlerde şarbon çıkınca yerli etlerin fiyatlarının da 5 lira yükseldiğini sizlere aktaralım. Bu işin de bir faturası var. O fatura da bu şekilde ödenmiş oldu. Ekonomide bunları anlattık. Birazdan Halkbank'a da döneceğiz ama biraz siyaset diyelim. Çünkü enteresan bir durum var. İyi Parti'de bir milletvekilinin istifası. Milletvekili istifa etti ve o istifaya ilişkin söylentiler ortaya çıktığında da Koray Aydın'ın bunu reddetmesi vardı. Kamuoyuna bu şekilde bir açıklama yaptı. İstanbul Milletvekili'nin istifası üzerine ve geldiğimiz noktada istifasını milletvekili sosyal medyadan duyurdu. Ardından da İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Dursun Musavat Dervişoğlu'nun bu milletvekiline tepkisi vardı. Şöyle diyor. Adam zannedildiğin için bir günde kurucu, bir haftada GİK, 3 ayda genel başkan yardımcısı, 7 ayda milletvekili oldun. Senin yaptığın duyguları istismar, samimiyeti suistimaldir. Şeref ve haysiyet kavramları kağıda nakşettiğin sıradan cümlelerden ibaret değilse milletvekilliğinden de istifa et diyor. Çok kısa sürede siyasette önemli bir mevkiye geldiği için de eleştiriyor Musavat Dervişoğlu ve Dervişoğlu telefon hattımızda. Hoş geldiniz Sayın Dervişoğlu.
Efendim çok teşekkür ediyorum. Nasılsınız, iyi misiniz?
Teşekkür ederiz. Siyaset takip etmeye çalışıyoruz ama ağırlıklı olarak ekonomi konuşuyoruz. Onu da itiraf edelim. Bu dönemde herhalde en çok herkesi ilgilendiren meselenin o olduğundan yola çıkarak. Ama siyaseti ben Ankara'da uzun yıllar takip ettiğim için biliyorum. Bazı milletvekilleri işte partilerden istifa eder, başka partilere giderler. Oradan istifa ederler, başka partilere giderlerdi. Bunun biraz geçmişte kaldığını düşünürken İyi Parti'de bu ikinci istifa. Ve bu milletvekilleri sadece işte eskiden genel başkan olduğu ve sonra olamadığı için istifa ediyor İYİ Parti'den. Nedir durum? Genelde de sizin tabii niyetiniz ve aynı zamanda düşünceleriniz nelerdir onu merak ederim.
Efendim ben Sayın Mehmet Fatih Şeker'in hangi saikle istifa ettiğine dair bir bilgi edinebilmiş değilim.
Ben açıklamaya baktım. Özür dilerim. Açıklamaya baktım. Açıklamadan hiçbir şey anlaşılmıyor. Bir teşekkür var. Ama hangi niye istifa ettin? Yani parti politikasını beğenmedin, birisine mi kızdın? Ne bileyim, sandalyen mi kötü geldi falan. Hiçbir şey yok. Açıklamada işte, biz dinleyenler aktaralım.
Eğer ben de sizin gibi çok büyük bir çaba sarf edip neticesinde istifasına sıhhatli bir gerekçe bulmuş olsaydım o zaman farklı bir şekilde söylerdim. Derdim ki istifa tek taraflı bir müessesedir. Aradıklarını bulamamıştır. Efendim beklentilerine karşılık elde edememiştir. Bu sebeple arkadaşımız istifa yolunu tercih etmiştir derdim. Hı hı. Ama istifasıyla ilgili attığı tweetler ve yaptığı paylaşımlar üzerinden sıhhatli bir sonuç elde edebilme şansı yakalayamadığım için sadece kendisinin geldiği siyasi güzergah ve elde ettiği siyasi mansıplar üzerinden sosyal medyada bir tepki ortaya koydum. Siz de bu tepkime istinaden haklı olarak evet, beni arıyorsunuz. Şimdi dediniz ya Koray Bey öncelikle açıklama yapmıştı.
İstifa söz konusu değil demiş.
Söz konusu değildir diye. Koray Aydın Bey gibi tecrübeli bir siyasetçi bunu ancak Fatih Şeker Bey ile yaptığı bir görüşmeden sonra söyler.
Evet.
Şimdi doğru. Demek ki Fatih Bey istifa etmediğini söylemiş Koray Bey'e. Bu arkadaşımız akşam istifa ediyor, sabah vazgeçiyorsa ya da buna benzer yorumların doğmasına sebep teşkil edebilecek davranışların mümessili gibi bir hareket tarzı belirliyor ise o zaman tartışılması icap eden şeyin Sayın Şeker'in aldığı kararların sıhhatidir efendim.
yani İYİ Parti'nin durumundan ziyade Sayın Şeker'in kaldığı kararları konuşmak lazım diyorsun.
Evet, bu... yani onun psikolojik durumunun değerlendirilmesi lazımdır. Nelerden alınıyor, nelerden alınmıyor, neye alınganlık gösteriyor, neye göstermiyor, yaşam alışkanlıkları nedir, tercihleri nedir diye araştırmak lazım. Ben de bulunduğum konum itibariyle bunu yapabilecek bir makamda değilim.
Peki, şimdi bu ikinci istifa. İYİ Parti'den milletvekili seçildikten sonra Milliyetçi Hareket Partisi'nin de bu istifalarla ilgili bir rolü olduğunu düşünür müsünüz Sayın?
Hayır aklımın ucundan bile geçmez. Diğer istifanın bir gerekçesi var. Bunun yok. Şimdi ben de sosyal medyadan takip ediyorum, basından da takip ediyorum. İYİ Parti'nin kuruluşu aşamasında İYİ Parti'ye geçen milletvekillerinin durumu da ölçü olarak gösteriliyor. Yani size başka bir partiden gelince iyi de sizden bir yere gidince kötü mü oluyor der gibi. Bunların hiçbiriyle bağlantısı yok. İyi Parti'de seçimden önceki Milliyetçi Hareket Partisi'nden geçmiş olan milletvekili arkadaşlarımız MHP içinde bir kongre mücadelesinden geliyorlar. Dolayısıyla her türlü mücadeleye rağmen hukuku ve demokrasiyi çalıştırarak kongre talebi de bulunmalarına rağmen bunu gerçekleştiremeyip MHP'nin geleceği açısından doğru kararların alınamayacağı düşüncesinden hareketle istifa edip İYİ Parti'yi kurmuşlardır onlar. Yani MHP'den istifa edip İYİ Parti'yi kurmuşlardır. MHP'den ayrılıp İYİ Parti'ye geçmiş değildir o arkadaşlarımız. Yani burada bir kavram kargaşası da oluyor. Biz sorduruyoruz mesela Fatih Şeker Bey'e. Bu nedir diyoruz ya, bu istifayı neye bağlayalım biz? Ne üzerinde konuşalım? Cevap, medyunu şükranım, kader diyelim diyor. Yani şimdi ne yapmak lazım?
Vallahi
aslında bilmiyorum. Siyaset kurumundan değil de başka alanlardan birilerine danışılması icap eden bir husus vardır diye düşünüyorum. Ayrıca da söylüyorum, bir günde kurucu olmuştur Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener Hanımefendi'nin imzasıyla. Kurucular Kurulu kongre yapmıştır. Sayın Genel Başkanımızın teklifiyle Genel İdare Kurulu üyesi olmuştur. Parti tüzüğünün Genel Başkan'a verdiği yetkiyle 3 ay içerisinde Genel Başkan Yardımcısı olmuştur. Konjonktür elverişli hale gelmiştir. 7 ay içinde de milletvekili olmuştur. Eğer beklentiye karşılık bulamadıysa, buna bağlı bir tepkiyse bu, yani 7 ay içinde bu kadar mansıbı eş zamanlı elde edebilen başka bir siyasette
büyük yükseliş.
Yoktur yani.
Büyük yükseliş, ama burada bir soru da ortaya çıkmıyor mu ki, ben sosyal medyada buna benzer eleştiriler de okudum. Seçimde bir sıkıntı yok mu? Yani bu ismi buralara kadar taşıyan aslında parti yönetimi ya da Meral Akşener, doğrudan Genel Başkan Sayın Meral Akşener.
Şimdi bu da bir iddiadır ama burada şunu söyleyeyim. CV'si bu makamlara taşınmaya elverişlidir. Psikolojisinin yani elverişli olup olmadığını nasıl bilseydik?
Siz yola çıktığınız insanları değil de başkalarını tercih ederseniz bu tabloyla karşılaşırsınız diye milletvekili olmak isteyip olamamış ya da teşkilatta yer arayıp bulamamış insanların itirazları da vardı. Onu hatırlatarak söylüyorum.
Bu arkadaşların itirazlarına da bir anlamıyla hak veriyorum. Doğrudur. Çünkü ortada böyle bir örnek vardır. Ama bir siyasi partiye kurucu yapacaksanız, genel idare kurulu üyesi yapacaksanız, onun geçmişine işte kariyerine bakarak karar veriyorsunuz. Psikolojik durumunu değerlendirebilecek bir heyet oluşturmadık İYİ Parti içerisinde.
Peki Mehmet Fatih Şeker Genel Başkan Yardımcılığından, yani sizin tahmininizi soruyorum, doğal olarak bilmiyorsunuz da, Genel Başkan Yardımcısı olamadığı için, parti yönetimine tekrar alınmadığı için bir kırılganlıkla gitmiş olma ihtimali var mı?
O da olabilir ama bunu gelir konuşabilir Mehmet Fatih Şeker Bey. Kurucu olmak için, Genel İdare Kurulu üyesi olmak için, Genel Başkan Yardımcısı olmak için, milletvekili adayı olmak için Sayın Genel Başkanımızla konuşmuyor da, konuşabilme imkanı buluyor da, istifası öncesinde niye bunu konuşmuyor ya da böyle bir kırgınlığının olduğunu ifade etmiyor. Sonra bizim yani İYİ Parti'de seçime girdik. 43 milletvekilimiz oldu. Sayın Genel Başkanımız da başkanlık divanını oluştururken yani zorunlu hallerin dışında milletvekillerinin parlamentoda performans sergilemesinin daha doğru olacağına dair bir kanaati divan toplantısında ifade etti. O sebeple genel idare kurulunda çok sayıda milletvekili arkadaşımız yer almadı. Onlar parlamentoda İYİ Parti'nin varlığını hissettirmek üzere performans sergileyecekler. Bu açıdan Mehmet Fatih Şeker'i de o performansı sergileyecek bir kıymetli değer olarak görüyordu Sayın Genel Başkanımız.
Kendisiyle konuştunuz mu? Kırgın ve kızgın mı Meral Akşener?
Vallahi Sayın Genel Başkanımın adına kelam sarf etmeye kendimi yetkili bulmuyorum.
Pekala. Çok teşekkür ediyorum Savvat
Dervişoğlu. Ben de çok teşekkür ediyorum.
İYİ Parti Genel Başkanı Savvat Dervişoğlu ile konuştuk. Efendim İYİ Partili Mehmet Şeker'in partisinden istifa etmesi meselesini çok kızgın olduğunu da anlıyoruz sözlerinden. Bir gerekçe ortaya koymadığı için o kızgınlık var. Gerekçe ortaya koymayın, yani niye istifa etti sorusunun yanıtı yok, ama öyle görünüyor ki genel başkan yardımcılığı görevinden alındıktan sonra bir kırgınlıkla istifa etmiş gibi görünüyor. Kendi açıklamasını gerçekten ben de çok dikkatle birkaç kez okudum ama o açıklamada bir gerekçe söz konusu değil, müteşekkir olduğunu söylüyor Meral Akşener'e. Herhangi bir partiye geçecek mi, ne olacak, MHP'ye mi geçer, öyle bir siyasi bağlantısından da söz edilmiyor ve İYİ Parti'de teşkilattan bazı isimler yol arkadaşını seçerken yanlış tercih yaptığı için de Meral Akşener'e kızgın olduklarını çok açık ifade ediyorlar sosyal medyada.
Bir de bunu dinle, size artık her zamankinden daha yakın. Mail adresimiz ve WhatsApp üzerinden bize ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 0531 629 3292. Mail adresimiz rsfmbidebunudinle@gmail.com.
AK Parti'de yerel seçimler için hazırlıklar Cumhuriyet Halk Partisi'nden çok önce başladı. CHP kendi içindeki sorunlarla uğraşırken AK Parti yerel yönetimlerde ne yaparız, nasıl yaparız, nasıl eksik kaldığımız noktaları tamamlarız diye düşünüyor. Bununla ilgili hazırlanmış bir rapor var. O raporu birazdan aktarayım ama seçimlere nasıl gidecek AK Parti? Milliyetçi Hareket Partisi ile ittifak halinde mi? Daha önce bu ittifak olmayacak gibi bir görüntü vardı. Şimdi ise parti yetkilileri arasında bir takım görüşlerin alıp verildiğini anlıyoruz. Bu ittifak olursa nasıl olur biçiminde. Yasal olarak bir altyapısı yok yerel seçimlerde ittifak yapmanın. Genel seçimlerde vardı ama yerel seçimlerde yok. Ama güçlü olduğu noktalarda iki partinin birbirinin adaylarını desteklemesi gibi bir durum olabilir mi? Yoksa ittifak hiç olmaz mı? Bu konuların tartışıldığını görüyoruz. Bugün eski AK Parti milletvekili Mehmet Metiner'in bir uyarısı vardı. Yerel seçimde kazanılan yerler kaybedilirse çok daha kötü sonuçlar doğabilir. Çünkü bir millet ittifakı var ortada ve bu ittifak bozulsun diye birçok insan çalışıyor. Onların değirmenlerine su taşınmış olur mealinde bir yazının altına imza atmıştı. Mehmet Metiner'le konuşalım. Eski AK Parti milletvekili telefon attığımızda. Hoş geldiniz Mehmet Metiner.
Hoş bulduk.
Doğru, meali doğru verebildin mi yazıdaki?
Çok çok doğru.
Peki. Bir kaygınız mı var mesela önümüzdeki dönemde geçmişte sağlanmış olan Millet İttifakı'nın, oluşturulan Millet İttifakı'nın yerel seçimlerde beraber olmayacağı ya da birbirine zarar vereceği yönünde?
Yani benim bir kaygım yok ama Cumhur İttifakı'nı bozmaya
Cumhur İttifakı, onu da düzeltmiş olayım. Millet İttifakı, evet, muhalefetin kurduğu ittifak.
Bozmaya çalışan çevreler var. Bu çevrelerin değirmenine su taşımamak için ben her iki tarafa da uyarı yapmak zorunda hissettim kendimi. Çünkü MHP'nin haklı olarak bir takım beklentileri var. Sonuçta Sayın Bahçeli, Sayın Cumhurbaşkanımızı, liderimizi desteklerken hiçbir koşulda bulunmadı, hiçbir pazarlığın içinde yer almadı ama sonuçta bir iktidar aygıtı var. Cumhurbaşkanımızın şahsında somutlaşmış bir iktidar aygıtı var. Mecliste Cumhur İttifakı sürüyor. Dolayısıyla eski Türkiye'ye ait bir hükümet gerçekliğinden söz etmesek bile Cumhur İttifakı'nın ruhuna uygun bir biçimde MHP tabanından da gelen bir takım taleplerin karşılanması gerektiğine işaret ettim. Aksi takdirde iktidarın hem bir parçası olan, küçük de olsa bir parçası olan MHP'ye haksızlık etmiş oluruz. Hem de MHP'yi bu açıdan taban düzeyinde kışkırtmaya çalışan güç odaklarının elini güçlendirmiş oluruz. Buna bir dikkat çektim. Yoksa MHP'den bu yönde
bir işaret aldığınızdan değil yani.
Yani ben buna benzer bir takım duyumlar alıyorum. Rahatsız edici duyumlar alıyorum. Bence MHP'lerin bu konudaki talepleri karşılanmalıdır. Çünkü Cumhurbaşkanımız sadece AK Parti'nin Cumhurbaşkanı değildir. Cumhur İttifakı'nın bir Cumhurbaşkanı'dır. Dolayısıyla tek başına geçmiş dönemde olduğu gibi AK Parti iktidarından, AK Parti'nin meclisteki çoğunluğundan söz etmek mümkün değil. Bu işin siyasal kısmı, ama ahlaki kısmına gelince hala Türkiye'nin kuşatıldığı bir dönemde bu Cumhur İttifakı sürsün isteniyorsa, ki hepimiz istiyoruz bunu, Cumhurbaşkanımız istiyor, Sayın Bahçeli istiyor, o zaman bu Cumhur İttifakı'nın ruhuna uygun hareket etmek lazım. Bu ittifakı yerel seçimde de resmi ve yasal düzeyde mümkün olmasa da il, ilçeler, büyük şehirler bazında karşılıklı oturarak bir mutabakat çerçevesinde gerçekleştirmek lazım.
Çok zor değil mi Mehmet Metiner bu? Çünkü hayır, yerel seçim dediğiniz, işte belediye meclis üyeleri seçiliyor, küçük ilçelerde belediye başkanlıkları var, yerel bir takım rekabetler var.
Hiç zor değil. Yani X ilçede diyelim ki MHP AK Parti'den daha önde. O zaman MHP'nin adayının desteklenmesi.
Kafa kafaya dersek ne olacak mesela bazı yerlerde, öyle.
Yani bunlar şey yapılabilir. Bunlar dizayn edilebilir. Yani belediye başkanı MHP'nin adayı olabilir. Meclis başka türlü dizayn edilebilir. İşte başkan yardımcılıkları, müdürlükler başka türlü tanzim edilebilir. Bunlar sonuçta iktidarın paylaşımıdır. Yani ya iktidar paylaşılacak ya da birlikte iktidar kaybedilecek. Birçok yerde belki bu gerçekleşecek.
Siz doğru yani olanın ittifak halinde gidilmesi olduğunu söylüyorsunuz.
Ben Cumhur İttifakı'nın yerelde de
devam etmesi
gerektiğine inanıyorum. Aksi takdirde Cumhuriyet Halk Partisi her ne kadar HDP ile ittifak yapmayacağını söylese bile, ki bunu zaten söyleyebilecek cesarete de sahip olmaz, ama
bugün açıkça söylediler.
Bunu gayri resmi olarak zaten yapacaklar. Yani İstanbul'da, Ankara'da, Antalya'da CHP'nin HDP tabanına da uygun geleceği bir takım isimler üzerinden taban mutabakatı şeklinde bu ittifaklar yapılacak. Dolayısıyla AK Parti'ye büyük şehirlerde ve çok önemli il ve ilçelerde seçimin kaybettirilmesi, aynı şekilde MHP'ye kaybettirilmesi yeni bir siyasal kaosu da tetikler. Bence bugünkü yazımın bir amacı da buydu. Yerel evet, seçimlerde yaşanabilecek bir kayıp hem Cumhur İttifakı'nın kendisine zarar verebilir, hem de sonrasında ortaya çıkacak siyasal kaos dolayısıyla istikrarsız bir sürece kapı aralar. O yüzden ne pahasına olursa olsun bir kısım fedakarlıkların da tekrar göze alınarak iktidar paylaşımına
gidilmesi gerektiğini söylüyorsunuz. Şimdi bir soru var da,
düşürmesi gerektiğini inanıyorum.
Soru var da, niye Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan diye, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı değil mi? Ya da niye AK Parti'nin sadece, sonuçta seçildi ve bütün Türkiye Cumhuriyeti'nin değil mi? Burada bir ayrımcılık yok mu diye sizin cümleniz üzerine söylüyorum.
Yani Sayın Erdoğan AK Parti hareketimizin lideridir. Cumhur İttifakı'nın aday olarak seçildi.
Aday, tamam.
Ben buna göndermede bulundum. Yani eskiden AK Parti iktidarı vardı. Tek başına bir AK Parti iktidarı vardı. Recep Tayyip Erdoğan da AK Parti sayesinde tek başına seçilmişti. Ama son seçimde Cumhur İttifakı'nın adayı olarak seçildi. Pek tabii seçildikten sonra herkesin cumhurbaşkanıdır. Başka türlü davranması halinde bu bizim adalet anlayışımıza ters düşer. Sen cumhurbaşkanımız da böyle davranmaz, böyle davranışlara da izin vermez. Ama sonuçta şu gerçeği de herkes kabul etsin. Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin genel başkanıdır, lideridir. Cumhur İttifakı tarafından da seçilmiş.
Aday göstermişti. Siz oraya gönderme yaptınız. Tabii ki, çok evet, teşekkür ediyorum Mehmet Metiner, değerlendirmeler için eksik olmayın. Eski AK Parti milletvekili Mehmet Metiner'le konuştuk. Bu ittifak meselesinin devam etmesi gerektiğini söylüyor. Orada bir gitgeller yaşandığını görüyoruz AK Parti'de. Yani ittifak yapmak lazım mı, gerekli mi, gerekli değil mi biçiminde, kulislerden anladığımız en azından bu yönde. Bu arada yerel seçimlere ilişkin bir takım raporlar da hazırlanıyor AK Parti'de. Rapora göre şehirlerdeki altyapı eksiklikleri en çok şikayet edilen konuymuş. vatandaşlar çalışmaların bir türlü bitmemesinden, sürekli aynı çalışmaların tekrar etmesinden rahatsızlık duyuyorlarmış. Bu klasik aslında yerel yönetim şikayeti diyebiliriz. Ama klasik olmayan bir takım şikayetler de var. Seçmenlerin plan tadilatları ve kentsel dönüşümden kaynaklanan yolsuzluk ve rant iddialarından çok rahatsızlık duyduğu belirtiliyor burada. Buna göre vatandaşlar belediye hizmetlerinin rüşvet ve komisyonsuz yapılmadığı, imar izinlerinde yakın şirketlere kayırmacılık yapıldığı iddialarına da dikkat çekmişler. Nasıl ortadan kaldırılır bu şikayetler bilemiyorum tabii. Vatandaşlar şehir yaşamındaki kalite eksikliğinden de şikayetçilermiş. Seçmenlerin şehirde nefes alacağı alanlar ve mekanların olmamasından rahatsız olduğu da olunduğu da ifade ediliyormuş. Millet bahçeleri var artık. Yuvarlanıp oralarda nefes almak mümkün aileler için. En azından kurulacağı vaat edildi. Bu şikayeti belki görmezden gelebiliriz bu şartlarda. Rapora göre vatandaşlar belediye hizmetlerini yürüten üst düzey yöneticilere ulaşamamaktan da şikayetçilermiş. Denetim yok diye şikayet etmişler ama zaten Türkiye'deki genel sistemdeki denetim eksikliğinden şikayet ediliyor. Pek fazla da buna kulak asılmadığını görüyoruz. Hizmet ve vaatlerin sürekli kendini tekrar ettiğini düşünüyormuş vatandaşlar. Vaatler ve hizmetler birbirlerini takip ediyor diye. Bilmiyorum tabii bu raporlar ne kadar dikkate alınıp bundan sonra politikalar nasıl şekillenecek diyelim ve ne aktaracaktım? Evet, Yiğit Bulut'un yazısıyla bitirecektim değil mi? Evet. Telekom meselesini çok konuştuk. Malumunuz Telekom'un nasıl zarara uğratıldığı ve nasıl borçlandırıldığı, bu Telekom'u alan Ojer Telekom'un nasıl içini boşalttığı ve milyarlarca doları yurt dışına kaçırdığı biçiminde. Yiğit Bulut işte burada suçlanan isimlerden birisiydi. Cumhurbaşkanı'nın baş danışmanı. Aynı zamanda Telekom'da da yönetim kurulu üyesi. Sen görmedin mi bunu diye genelde kamuoyunun tepkisini üzerinde toplamış bir isim Yiğit Bulut. İşte bu çerçevede bir yazı kaleme almış ve diyor ki Telekom battı yalanını uyduranlar diyor. Onlara yazıyorum bu yazıyı diyor. Ve yazdığı yazıda şu dikkat çekici noktayı aktarayım size. Bir kere böyle bir şey yok. Ben doğrudan hedef alınıyorum. Manipüle ediliyor sistem diyor. Söylenenlerin tamamı baştan sona yalan ve uydurma olup gerçek çok farklıdır. Telekom'un özelleştirilmesi sırasında imtiyaz hakkını 2026 yılı vadeli alan şirket OTAŞ AŞ olup OTAŞ özelleştirmeden dolayı bütün borcunu ödemiştir. Zaten bunu reddeden yok. Aynı OTAŞ başka faaliyetlerinde kullanmak üzere başta 3 büyük Türk bankasıyla birçok yerli yabancı bankayla arasında kredi ilişkisi kurmuş. Başka bir takım faaliyetlerinde kullanmak için diyor. Buradan kaynaklanan borcunu ödeyemediği için bu borca karşılık olarak %55 hissesini bankalara devretmiştir. %55 dedi de tamamı zaten. Söz konusu borçlu şirket OTAŞ olup borç alacak ilişkisi OTAŞ AŞ ile bankalar arasında Telekom harcı bir konudur. OTAŞ devralınıyor bankalar tarafından ve bu şirketi kuran Oje Telekom artık sistemden çıkıyor. Yani bir borç varsa evet bankalarla arasında ama Telekom'u da ilgilendiren bir durum. Çünkü Telekom'un %55'ine OTAŞ sahip. Devam edelim. Adı geçen borcun Telekom AŞ ile hiçbir ilişkisi yoktur ve Telekom'un faaliyetlerini etkilemesi söz konusu değildir diyor. Başladığında özelleştirme 2,5 milyar dolar civarında bir para olan kuruluştan bahsediyoruz. Telekom'da böyle bir durum vardı. Bugün gelinen noktada Telekom'la ilgili bilgi veren uzmanlar 3.2 milyar dolar çeşitli bankalara borç olduğundan bahsediyorlar. Bu 4.75 haricinde doğrudan Telekom'un borcu. Onun için Yiğit Bulut'un bu savunması da epeyce bir konuşuldu. Ama eksik noktalarının üzerine de özellikle dikkat çekildi diyelim. Bu yazıyı yazması da biraz ayıplandı doğrusu. Yani bu kadar sorunlu bir durum varken ortada yönetim kurulu üyesi olarak nasıl böyle bir yazı yazdı diye de eleştirildiğini aktaralım. Şimdi Halkbank meselesini hatırlatıyor arkadaşlar. Üzerine konuşmamız lazım. Yaklaşık 20 dakikada 3000 kişinin kalkıp 4 küsür milyon dolar yarı fiyatına aldıkları bir olay. Hemen herkes biliyordur bizi dinleyenler. Aslında onu biraz söylemesi bizden programına bırakmayı planlıyordum. O meselenin üzerine epeyce bir konuşmamız lazım. Hem işin ahlak yönünü konuşacağız, hem işin ticari yönünü konuşacağız, hem işin iletişim yönünü konuşacağız, hem işin Halkbank yönünü konuşacağız. Epeyce bir konuşulacak yönü var. Onu biraz İsmail Saymaz ve Akif Bekir ile yapacağımız söylemesi bizden programına bırakalım. Adli yıl açılışında HSK Başkan Vekili'nin yaptığı açıklama içinde, yani işi biraz Allah'a bırakan açıklama ya da orayı referans gösteren açıklamayı da birazdan başlayacak olan, saat 19.15'te başlayacak olan söylemesi bizden de konuşalım diyelim. Şimdilik veda edelim. Yarım saat sonra buradayız, saat 19.15'te. Vedamız da Manuş Baba'yla Dönersen Islık Çal parçasıyla. Yarım saat sonra beraberiz.
Olmuyor, ne yapsam olmuyor, bu kaçıncı ayrılık akşamı duvarda. Asılı resminle bir benden, bir sen geçiyor. Bekleme, dönemem, dönemem belki de hasretin birinci güz yarası. Beni neden sevmedin, olmuyor, ne yapsam olmuyor, bu kaçıncı ayrılık akşamı duvarda. Asılı resminle bir benden, bir sen geçiyor. Kaç mevsim, kaç mektup yaptım da bilmedin. Hasretinden ölmedim, geçecek. Bütün bunlar geçecek, inanma. Yalan hepsi sevgilim. Karşımı duvarda, asılı resminle bir benden, bir sen geçiyor. Kaç mevsim, kaç mektup yaktım da bilmedin. Hasretinden ölmedim, geçecek. Bütün bunlar geçecek, inanma. Yalan hepsi sevgilim.
Yavuz Ohan'dan Bir De Bunu Dinle sona erdi.
Google'ı kullanan, ilk icat eden Sultan Abdülhamit Han'dır cümlesi biraz sorunlu bir cümle değil mi? Öyle başlayayım isterseniz.
Şimdi önce siz evetsin üzerinizden, ben bunu dinleyicilere sorayım. Ya benim bunu söylemem mümkün mü ya?
Türkiye'nin en cesur haber programı.
Ben kötü avukat, kötü insan, fırsatçı gibi yansıtıldım insanlara. Bundan dolayı kahrımdan ölmek üzereyim.
Fenerbahçe evet, meselesiyle evet, ilgili de böyle bir tepki. Mesela aynen. Bugünden baktığınızda o tweetleri niye attım diye bir pişmanlık var mı sizde?
Hayır, yani henüz hayatımda pişman olacağım bir şey olmadı.
Ben kendim için bir şey isteyebilirim Cumhurbaşkanı'ndan. Çünkü ben kendimi biliyorum. Ama ben annem için kefil olma imkanım yok.
Annenize yani kefil değil misiniz?
Nasıl oluyor ki?
Öyle bir şey yok. Bunu bizzat ben kendim yaptım.
Kendiniz
çünkü
yaptınız.
Çünkü Kızıl Elma'nın ne olduğunu bilmeyen bir adam. Yanlışlığını protesto etmek istiyorum. Özür dilemesi lazım.
Yani protesto edebilirsiniz. Zaten protesto etseniz biz de niye protesto ediyorsunuz demeyiz ama.
Konuyu uzatmak istemiyorum. Telefonu kapatıyorum.
Kapatınız
tamam.
Efendim. Hoşçakalınız.
Konuşulmayanı konuşmaya, anlatılmayanı anlatmaya devam ediyoruz.
Hani eşim için artık çok geç. Onu işe iade ettiler ama kendisini iade edemezler. Ama en azından içerideki veya
bu konuda haksızlığa uğrayan insanlara ve onlara karşı kötü nazarla bakan insanlara bu bir ders olur umarım. Ona göre bundan sonraki adaletsizlikler durur inşallah.
Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün 17.30-19 saatlerinde RSFM'de.